Ayrım 16.
Sayfa 211. 12 Eylül'de büyük bir darbe yemiş olan sol ve liberal aydınların bir bölümü de hem Sovyetler Birliği'nin çökmüş olmasının getirdiği düş kırıklığı ile hem 12 Eylül'ün yarattığı Atatürk karşıtı duygularla hem de 12 Eylül dönemindeki baskılara karşı ses çıkaramamış olmanın izikliği içinde asker düşmanlığında sağcı ve dinci siyasetle ittifaka girdiler. Oysa tam 28 Şubat 1977'den önce Susurluk olayı patlak vermiş, ülkenin sadece irticanın değil, yine Özal'ın yüzünden güçlenen PKK terörüne karşı yürütülen mücadelede yasa dışı milliyetçi uygulamaların da pençesine düştüğü ortaya çıkmıştı. Susurluk'ta ortaya dökülen kirli çamaşırların açıklanması için sürekli aydınlık için bir dakika karanlık adı altında tüm ülkede yaygınlaşan uygulama, bir süre sonra o dönem iktidarda bulunan Erbakan Çiller Koalisyonu'nun laikliği tehlikeye düşüren uygulamalarının protestosu haline dönüşmüştü. Her gece saat 9'da bütün ülkede ışıklar yakılıp söndürülüyor, insanlar ellerindeki tencere ve tavalara çatal kaşık vurarak çıkardıkları gürültü eşliğinde "Türkiye layıktır, layık kalacak" diye slogan atıyorlardı. Yani 28 Şubat'ın büyük bir toplumsal tabanı oluşmuştu. 28 Şubat'ta sivil çözüm neden ve nasıl gerçekleşti? 28 Şubat 1997 olayının meclis içinde sivil politikacıların girişkenliğiyle yumuşak bir biçimde çözülmesinin 3 nedeni vardı. Birinci neden, Erbakan Çiller Koalisyonu'nun seçim öncesi Çiller'in yürüttüğü kampanyaya tamamen ters bir yapı oluşuydu. Seçim kampanyası sırasında Çiller Refah Partisi'nin PKK'dan bile tehlikeli olduğunu öne sürmüş, Erbakan'ın iktidarının ancak kendisine verilecek oylarla engellenebileceğini söylemişti. Sonradan Erbakan ile koalisyon kurarak onu başbakan yapması hem seçmen tabanı hem de partisinin milletvekilleri arasında büyük bir rahatsızlık yaratmıştı. İkinci neden, Erbakan'ın hiçbir işlevsel sonuca hizmet etmeyen ama laiklik karşıtı tutumunu sergileyen Libya seyahati, başbakanlık konutunda dinci giysili tarikat şeyhlerini ağırlamak gibi davranışlarıydı. Bunlar halkı önemli ölçüde huzursuz etmiş, Susurluk olayını protestoyla başlayan ışık söndürme hareketi şeriatçılığın protestosu haline dönüşmüştü. Üçüncü neden, Cumhurbaşkanı Demirel'in devreye girerek askerlere olayın mecliste çözüleceği güvencesini vermiş olmasıydı. Nitekim sorun, Çiller'in yaptıklarından rahatsızlık duyan bir grup MSP'linin partilerinden istifa ederek yeni bir koalisyona destek vermeleri yoluyla mecliste çözüldü. Askerler basının tutumundan, özellikle de ayrılıkçı etnik akımlara ve siyasal İslamcılara destek veren eski solcu yazarlardan rahatsızdı. Bu rahatsızlıklarını 28 Şubat ortamı içinde dile getirdiler ama bu silah geri tepti. Basında ünlü Andıç olayı patlak verdi. Bazı yazarlara karşı tavır alan ve bunu yazılı olarak belirten askerlerin bu hareketi demokrasiye bir darbe olarak algılandı. Bugünkü durum. Bugün artık askerlerin siyasal ağırlığına karşı toplumda AKP hükümeti, eski solcu ikinci cumhuriyetçi yazarlar ve Avrupa Birliği arasında tam bir ittifak ortaya çıkmış görünmektedir. Bu ittifaka Avrupa Birliği'nden yana olanların ve zaman zaman Amerika'nın da destek verdiği görülmektedir. Türkiye'de demokrasinin henüz kurumlaşmadığını düşünenler, millet ne yaparsa güzel yapar gibi peronist bir yaklaşımın, yani Hitler'i iktidara getiren faşizme ve şeriata açık bir çoğunluğun baskısı anlayışının, aynen Demokrat Parti döneminde olduğu gibi her an siyasal iktidar tarafından uygulamaya konulacağından kaygı duyanlar, siyasal iktidarın şeriatçı özlemlerinin karşısında tek güç, yani güvence olarak orduyu gördüklerinden, bu gelişmeleri demokrasinin geleceği adına kaygıyla izlemektedir. Böylece bugün Türkiye'de demokrasi adına son derece ilginç bir çelişki ortaya çıkmıştır. Şeriatçıların, etnik politikacıların, Avrupa Birliği'nin ve bu üçlüye destek verenlerin iddiası, demokrasi adına ordunun siyasal rolünün bütünüyle ortadan kaldırılmasıdır. Buna katılmayan bazı çevreler ise demokrasinin çoğunluğun baskısı yoluyla şeriat düzenine kaydırılacağı kaygısıyla, yine demokrasiyi korumak adına ordunun siyasal rolünden rahatsız değillerdir. Tabii burada esas belirleyici demokrasi kavramından ne anlaşıldığıdır. Demokrasiden sadece milli egemenlik ve çoğunluk yönetimi anlaşılıyorsa, bu hiç kuşkusuz temel hak ve özgürlükleri göz ardı ettiği için sakat bir anlayıştır ve Türkiye'yi yine felakete sürükler. Yok, demokrasiden temel hak ve özgürlüklere dayalı çoğunluğun da bu temel hak ve özgürlüklere tecavüz edemeyeceği lazım ilk düzen anlaşılıyorsa, o zaman bir tehlike yok demektir. Buradaki tarihsel sorun, ordunun zaman zaman her iki görüşe de yatkın olan, yani kendi içinde çelişen müdahalelerde bulunmuş olması, bu nedenle de bütün gruplar tarafından kuşkuyla bakılan bir siyasal nitelik taşımasıdır. Sonuç. Sevgili okurlarım, bu konuda son bir söz olarak gerçek ve olgunlaşmış bir demokraside ordunun bekçiliğine gerek olmadığını belirtmeliyim. Gerçek bir demokraside iktidar elindeki siyasal gücü kullanarak rejimi ırk ya da din ekseninde saptırmaya çalışmaz. Bu nedenle ordunun ona dur demesine de gerek kalmaz. Demek ki sorun şurada düğümlenmektedir. İktidar gerçekten demokrasiye inanmakta mıdır? Demokrasiye uygun olarak çeşitli inanç ve düşüncelerin laik bir yapıda birlikte yaşamasından yana mıdır, böyle mi davranmaktadır? Yoksa elindeki olanakları hem cebini doldurmak hem de rejimin temellerini şeriata doğru kaydırmak amacıyla mı kullanmaktadır? Ordunun siyasetteki ağırlığının geleceğini bu soruların yanıtları belirleyecektir. Atatürkçü aydınların öldürülüşü. Sevgili okurlarım, resmi tarihin görmezden geldiği, gayri resmi tarihin ise saptırmaya çalıştığı en önemli konulardan biri, son yıllarda sistematik bir katliama uğratılan cumhuriyetçi, laik ve demokratik düzeni savunan çağdaş Atatürkçü aydınlardır. Resmi tarih bu katliamı sanki her biri bir cinayet, tek başına bireysel bir olaymış gibi bir süreç olarak görmez. Tabii bu umursamazlık bu sürecin gerek nedenleri gerekse sonuçları itibariyle soğukkanlı biçimde değerlendirilmesini engeller. Gayri resmi tarih ise resmi yaklaşımın bu ihmalini, her bir olayı hem tek başına bireysel bir biçimde ele almayı pekiştirerek hem de faillerinin yakalanmadığı gibi bir yalanı pompalayarak kullanır ve bu cinayet sürecini nedenleri ve sonuçları bakımından iyice bulanıklaştırır. Bu bölümde hem resmi tarihin ihmalinden hem de gayri resmi tarihin saptırmasından kaynaklanan belirsizlikleri gidermeye ve bu cinayet sürecini tarihsel, toplumsal ve siyasal bağlamı içine oturtmaya çalışacağım. İki farklı cinayet dalgası. Her şeyden önce Atatürkçü aydınların öldürülme sürecinin iki farklı dalgadan oluştuğunu anımsamamız gerek. Birinci dalga 1970'lerde ortaya çıkan ve tüm ülkeyi pençesine alan, adına kabaca sağ-sol çatışması denilen dönemi kapsar. 1970'li yılların sonuna doğru başlayan bu birinci cinayet dalgasında pek çok Atatürkçü öldürüldü. Bu cinayetlerin temel mantığı Soğuk Savaş'ın Türkiye'ye yansıması çerçevesindeki sağ-sol çatışmasıydı. Aralarında Doğan Öz, Bedrettin Cömert, Bedri Karafakioğlu, Abdi İpekçi, Ümit Doğanay, Cavit Orhan Tütengil ve Ümit Kaftancıoğlu gibi aydınların bulunduğu ilk dalgadaki öldürülme olayları 1980 yılında son buldu. Tam 10 yıl boyunca cinayet işlenmedi. Fakat Atatürkçülere yönelik cinayetler 1980 darbesinin cesaretlendirdiği radikal dinci akımların etkisiyle yeniden başladı. Bu ikinci cinayet dalgasında eskiden solcu ya da demokrat oldukları için öldürüldükleri öne sürülen aydınlar ve bilim insanları bu kez doğrudan doğruya Atatürkçü oldukları için katledilmeye başlandı. İkinci dalgadaki cinayetler 1990 yılında 31 Ocak'ta Profesör Muammer Aksoy'un öldürülmesiyle başladı. Aksoy'un ardından 1990 yılında sırasıyla Çetin Emeç, Turan Dursun, Doçent Bahriye Üçok öldürüldü. 1993 yılında Uğur Mumcu, 1999 yılında da Profesör Ahmet Taner Kışlalı katledildi. Cinayet tarihiyle açıkça görülen bu iki ayrı cinayet dalgasının varlığı, Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin sanıkları yakalandıktan sonra artık tarihe mal olmuş mahkeme kararlarıyla daha belirgin olarak ortaya çıktı. Yakalanan sanıkların mahkemelerdeki ifadelerine göre de 1990'lı yıllara damgasını vuran cinayetler, Türkiye'deki siyasal iktidarların gözleri önünde komşu bir ülkenin desteklediği şeriatçı örgütlerin katılmasıyla tezgahlanmıştı. Bu yeni cinayet dalgasının arkasında hem İran'ın rejim ihraç planı hem de 12 Eylül dönemi askeri yönetimiyle arkadan gelen Özal döneminin yarattığı yeni siyasal ve kültürel ortam vardı. Tarih sırasıyla cinayetler. Önce özet olarak radikal İslamcı katillerin 1990'dan sonra işledikleri önemli cinayetleri tarih sırasıyla kısaca anımsayalım. Profesör Doktor Muammer Aksoy, Ankara, 31 Ocak 1990. Çetin Emeç, İstanbul, 7 Mart 1990. Turan Dursun, İstanbul, 4 Eylül 1990. Doçent Doktor Bahriye Üçok, Ankara, 6 Ekim 1990. Uğur Mumcu, Ankara, 24 Ocak 1993. Ali Günday, Gümüşhane, 25 Temmuz 1995. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Ankara, 21 Ekim 1999. Yukarıdaki listeye 18 Aralık 2002'de Ankara'da öldürülen Necip Hablemitoğlu da dahil edilebilir. Ama öteki cinayetlerin sanıkları yakalandığı ve eylemlerini itiraf ettiği, buna karşılık Hablemitoğlu cinayetinin sanığı ya da sanıkları hakkında henüz bir ipucu olmadığı için onu ayrıca anımsatmakla yetiniyorum. Bu cinayetlere 2 Temmuz 1993'teki Sivas katliamını, Kasım 2003'te İstanbul'da intihar saldırıları yoluyla yapılan sinagog, HSBC Bank ve İngiliz konsolosluğu bombalamalarını ve yine İstanbul'da 9 Mart 2004'te Kartal Mason Locası'na düzenlenen intihar saldırısını ekleyin. Manzara bütün ciddiyetiyle ortaya çıkacaktır. Bu dönem içinde aralarında kendini İslamcı feminist diye niteleyen Gonca Kuriş de olmak üzere pek çok insanı öldüren Hizbullah adlı örgütün korkunç cinayetleri de kamuoyu tarafından hala unutulmamıştır. Cinayetler nasıl aydınlatıldı? Aslında Türkiye'deki hem resmi yaklaşımın ilgisizliği hem de gayri resmi yaklaşımın saptırmaları dikkate alındığında bu cinayetlerin aydınlatılması bir mucizedir. Birbirinden bağımsız gibi görülen bir makro biri de mikro iki gelişme sonunda aydınlatıldı bu cinayetler. Önce makro gelişmeye bakalım. 28 Şubat süreci Soğuk Savaş'ın sona erdiğini onaylamış ve bu nedenle komünizmle savaş adına siyasal İslam'a verilmiş olan devlet desteği bu tarihten sonra genel olarak ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca 28 Şubat'ta sadece siyasal radikal İslam'a verilen devlet desteği geri çekilmekle kalmamış, İranlı ajanların işbirliği yaptıkları, önceleri komünizmle mücadele adına, sonraları PKK ile savaş çerçevesine geliştirilmiş olan İslamcı ideolojiye sahip Türk Hizbullah'ı gibi terör örgütleri de çökertilmişlerdi. Böylece bu cinayetlerin ardındaki hem örgütsel destek hem de bu örgütlere verilen siyasal devlet desteği etkisizleştirilmişti. Tam bu sırada bir de mikro gelişme ortaya çıktı. Saadettin Tantan gibi dürüst bir politikacı ve deneyimli bir emniyet mensubu İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Tantan bu faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını bir görev bildi, özel çalışmalar yaptı ve sonunda sanıkları yakalayarak adalete teslim etti. Biri dünyanın ve Türkiye'nin genel gelişmelerinden, öteki Türkiye'deki çok özel tek bir bireye bağlı bir ögeden kaynaklanan bu iki oluşumun sonunda Atatürkçü düşünce insanlarının katledilmesine yol açan bu süreç aydınlatıldı. Mumcu ve Kışlalı cinayetlerine niçin hala faili meçhul deniyor? Sevgili okurlarım, inanması zor ama kamuoyunda hala Mumcu ve Kışlalı cinayetlerinin faili meçhul olduğu konusunda yaygın bir ön yargı var. Bunun en önemli nedeni büyük basına çöreklenmiş olan bazı gayri resmi tarih yazıcılarının bu Atatürkçülerin ölüm yıl dönemlerinde cinayet hala aydınlatılmadı, gerçek katiller hiçbir zaman bulunamadı gibi başlıklar atarak haber yapmalarından kaynaklanıyor. Bu haberler dikkatle okunduğunda aslında tetikçilerin yakalandığı ama arkalarında bu tetikleri çektirenlerin belirlenemediği gibi bir iddianın yattığı görülür. Oysa yakalanan tetikçilerin ifadelerinden arkalarında kimlerin olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim bu bölüm bu ifadelere dayanarak yazılmıştır. Cinayetlerin arkasındaki gerçek nedenler. Bu cinayetler dizisi hiç kuşku yok ki hem dünyada hem de Türkiye'de radikal siyasal İslam'ın gelişmesi projesinin bir parçasıdır. Manzara tüm açıklığıyla ve bütün acılığıyla ortadadır. Laik ve demokratik düzene yürekten bağlı, üstelik üniversite hocası, yazar veya düşünür kimlikleriyle ön planda olan, önemli bir bölümü de kendilerini Atatürkçü diye niteleyen kamuoyu önderleri teker teker öldürülmüştür. Böylece bir yandan toplumun laik ve demokratik kesimlerine kendilerini Atatürkçü diye niteleyen bireylerine korku salınmakta, öte yandan demokrasiyi savunan liderler ortadan kaldırılarak laikliğin ve dolayısıyla demokrasinin düşünsel planda gelişmesi önlenmektedir. Bu manzaranın Türkiye'de laiklik karşıtı akımları güçlendirdiğini görmek için insanın siyasal ya da toplumsal bilimci olmasına gerek yoktur. Bu insanlık dışı cinayetler serisi tek başına bile bir rejimi tehdit edebilecek boyutlara ulaşmışken, siyasetin ve bürokrasinin çeşitli yerlerindeki kadrolaşma hareketleri, türban eylemleri ve İmam Hatip eğitiminin genelleştirilmesi ve yaygınlaştırılması çabaları olayı daha vahim bir hale getirmektedir. Buna bir de Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin ılımlı İslam yaklaşımını ve Büyük Orta Doğu Projesi bağlamında Türkiye'ye biçilmek istenen rolü eklerseniz, tehlikenin ne denli büyük olduğu açıkça ortaya çıkar. Cinayetlerin önce komünizme sonra da PKK'ya karşı desteklenen Hizbullah örgütü tarafından işlenmesi, Türkiye'nin dış ögelerden de etkilenen iç dinamiğini, İran ajanlarının olaya katılması ise sürecin evrensel boyutunu vurgular. Aslında bu iki öge yani evrensel olarak siyasal İslam'a verilen destek ile Türkiye'deki iktidarların dinci yaklaşımları bitmiş olan Soğuk Savaş ekseninde bütünleştirilmek istendi. Ama uluslararası konjonktür buna izin vermedi. Sovyetlerin çöküşü 28 Şubat'a yol açtı, 28 Şubat'ın değiştirdiği ortamda cinayetler çözüldü. Cinayetler ne gibi sonuçlar verdi? Dikkat edilirse öldürülenlerin hepsinin aslında birer kamuoyu lideri olduğu kolaylıkla görülür. Dolayısıyla bu kamuoyu liderlerin öldürülmesiyle bir taşla birkaç kuş birden vuruluyordu. Birinci olarak bu cinayetlerle laik ve demokratik rejimi savunanlara gözdağı veriliyor, kendilerine Atatürkçü ya da Kemalist diyenler sindiriliyor, demokrasinin toplumsal ve siyasal tabanı yok ediliyordu. İkinci olarak bu değerli insanların toplumsal ve siyasal liderlik işlevleri sona erdirilerek laik ve demokratik örgütlenme ve eğitim hareketi zayıflatılıyordu. Üçüncü olarak laik ve demokratik bir ideolojinin düşünsel ve kültürel temellerini güçlendiren bilim insanları ortadan kaldırıldığı için Müslüman bir toplumda demokrasinin başarıyla uygulanması için gerekli olan bilimsel, kuramsal çabalar da durdurulmuş oluyordu. İşin korkutucu yanı bütün bu sonuçların yani bir komşu ülke tarafından beslenen, Türkiye'deki çağdaşlaşma projesinin cinayetlerle desteklenen bir siyasal ve kültürel eylem planıyla engellenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilgili fakat ilgisiz bakışları önünde cereyan etmesiydi. Bu süreç çerçevesinde artık hiçbir aydının, hiçbir Atatürkçünün, hiçbir Kemalistin, laikliği savunan hiçbir yazarın ve düşünürün can güvenliği yoktu ülkemizde. Dördüncü sonuç bu güvensizlik ortamının yaygınlaşmasıydı. Toplumda üniversiteler gibi, medya gibi düşünce üreten kurumlar ve bu kurumlarda çalışanlar baskı altına alınmış, Atatürkçü laik ve demokratik düşüncenin önü korkuya dayalı bir baskıyla kesilmişti. Cinayetlerle birlikte gelişen iki süreç. Bir yandan Atatürkçü aydınlar kamuoyu liderleri öldürülürken öte yandan iki farklı süreç daha topluma egemen oluyordu. Birinci olarak ikinci cumhuriyetçilik adı altında Atatürk'e laik ve demokratik cumhuriyete saldıran ve genellikle eski solculardan oluşan bir grup yazar, düşünür, bilim insanı ortaya çıkmış ve medyanın belli köşelerine egemen olmuştu. Bunlar öldürülen Atatürkçülerin kamuoyundaki yerini ve kamuoyu liderliği işlevini ters yönde geliştirmek için devralmışlardı. Bu noktada ikinci cumhuriyetçilik hakkında da kısa bir açıklama gerekmekte. Bence Atatürkçülüğe saldıranlar arasında asıl tehlikeli olanlar şeriatçılar değil. Çünkü kamuoyu zaten şeriatçı cepheyi bilmekte, tanımakta. Devletin doğrudan desteği olmadıkça onların propagandalarından da çok etkilenmez. Atatürkçülüğe asıl büyük zarar verenler 1980 darbesi sonrasında ülkeyi yönetirken, antidemokratik uygulamaları, hukuk devletinden sapmaları, soygunları ve hatta Atatürk'ün kişisel vasiyetine aykırı yasaları, Atatürkçülük maskesiyle gerçekleştirenler, pek çok aydını, yazarı ve düşünürü yalnız bu nedenden dolayı Atatürkçülükten soğutanlardır. İşte ikinci cumhuriyetçi oluşumun temelinde esas olarak darbecilerin yol açtığı bu oluşum yatar. Özal döneminde Atatürkçülüğe saldıran cephe şeriatçıların yanında işte ikinci cumhuriyetçi denilen bu bir grup aydın, yazar ve düşünür tarafından güçlendirildi ve genişletildi. Bunların en önemli bir bölümü eski solcu olan kişilerdi. Bunlar belki eskiden de Atatürk'ü eleştiriyorlardı ama son dönemde bu eleştiri bir saldırı niteliğine büründü ve böylece şeriatçı cephe güçlü bir müttefik kazandı. Bence bu konudaki asıl sorumlu ikinci cumhuriyetçi denilen grup değil, bu grubu Atatürkçülüğü eleştirmeye yönelten, Atatürkçülük adına darbe dönemlerinde yapılan antidemokratik uygulamalar, işkenceler, baskılar ve hatta Atatürk'ün kişisel vasiyetinin bile zedelenmesidir. Darbecilerin yaptıkları yanlışları Atatürkçülük adı altında savunmaları, Nadir Nadi'yi bile isyana yöneltmiş ve Ben Atatürkçü Değilim adıyla bir kitap yayımlamasına dahi yol açmıştır. İkinci cumhuriyetçileri ihanetle suçlamak yerine onları üreten ortamı, birçok yazarı, aydını, düşünürü, Atatürkçülüğe saldırmaya yönelten yanlışları teşhis ve tespit etmek, bu yanlışlara karşı çıkmak daha akılcı ve dolayısıyla Atatürkçülüğe daha yaraşan bir yöntemdir diye düşünüyorum. Topluma cinayetlerle birlikte ikinci olarak egemen olan süreç, bir takım aydınlar öldürülürken, bir yandan da kadınların ikinci sınıf vatandaşlığını vurgulayan türbanın topluma bir özgürlük simgesi olarak sunulması ve öte yandan İmam Hatip eğitiminin yaygınlaştırılması çabalarıydı. Totaliter bir dinci siyaset anlayışının işareti olan türban demokrasi adına savunuluyordu. Bu çelişkiye koşut olarak ayrıca İmam Hatip eğitimi genel eğitimin yerine geçirilmeye çalışılıyordu. Böylece türban ve İmam Hatip eylemleri bu cinayetlerle birlikte eş zamanlı olarak alttan gelen demokratik istemler olarak topluma sunuluyordu. Bu noktada siyasal radikal İslam ile Müslümanlık ilişkilerine de bakmak gerekli. Tabii her ideolojinin ya da inancın radikal taraftarları, şiddet eylemcileri olabilir. Böyle katiller ya da fanatikler var diye hiçbir ideoloji, inanç ya da din toptan suçlanamaz. Nitekim İslam adına eylem yaptıklarını öne süren bu katillere karşı da ilk önce Türkiye'deki bazı gerçek din bilginlerinden ve politikacılardan tepkiler gelmiş, Müslümanlığın bu cinayetlerle bağdaşmadığı ve özdeşleştirilemeyeceği vurgulanmıştır. Günümüz dünyası ne yazık ki Batı'dan da desteklenen bir Hristiyan-Müslüman çatışmasının içine çekilmek isteniyor. Danimarka'dan kaynaklanan karikatür krizi, Arap-İsrail çatışmasındaki keskin bölünmelerin dünya politikasına yansımaları, Huntington'ın uygarlıklar çatışması kuramları, El-Kaide'nin terörist saldırıları, Amerika'nın Irak'taki işgali ve orada ortaya çıkan din ve mezhep eksenli savaşım dünyayı bir dinler çatışmasının içine sürüklüyor. Bunun mutlaka durdurulması gerek. Ben demokrasiye inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Demokrasiyi sadece ülkem için değil, tüm dünya düzeni için de bir çıkış olarak görüyorum. Şu anda dünyada görülen tüm olumsuzluklara karşın, bütün ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde demokratik bir yapı çerçevesinde, eşitlikçi ve adil, insan haklarına dayalı bir düzen içinde yaşayabileceklerine inanıyorum. Ama demokrasi ideali için insanların ve devletlerin çok çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sonunda her toplum ve genel olarak insanlık ancak kendi çabalarıyla hak ettiği mutluluk ve refah düzeyine erişebilir. İnsanlığı Hristiyan ve Müslüman dünyaları olarak ikiye ayırmanın ve bu iki dünyayı birbirine düşman etmenin son derece yanlış bir şey olduğunu görüyorum. Demokrasinin bir din sorunu değil, bir gelişmişlik sorunu olarak bütün dünya dinleri ve ülkeleri tarafından paylaşılabilecek bir rejim olduğunu biliyorum. Müslüman dünyasını terörist, antidemokratik olarak nitelemenin bir ön yargıdan kaynaklandığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının bu ön yargının yanlışlığını gösteren en önemli kanıt olduğunu düşünüyorum. Asıl yüzleşmek sorunu. Sevgili okurlarım, yukarıda birçok aydının katledilmesiyle birlikte eş zamanlı olarak yaşandığını anlattığım bu iki siyasal ve toplumsal süreç bugün de bütün hızıyla devam etmekte. Kitabın bu bölümü tarih ile günümüz arasında bir köprü kurmak çabası olarak da düşünülebilir. Belki de öldürülen Atatürkçü aydınların kanları üzerinde yükselen bu süreçlerle, bu ve benzeri süreçlerin ülkeyi nereye götürdüğüyle yüzleşmek bu toplumun en önemli sorunu. Bilmem ne dersiniz? Bitirirken, yanlış önerme, soru ve söylemlere doğru yanıtlar. Sevgili okurlarım, tarih içinde yaptığımız bu gezintiyi bitirirken günümüz düşünce biçimlerini belirlemekte kullanılan bazı yanlış kalıplar üzerinde durmak istiyorum. Bu kalıplar hem tarihsel hem de güncel düşünce biçimimizi saptırmakta kullanılıyor. Eğitim sistemimizin çökmesiyle vatandaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin beyinleri yalan yanlış köşe yazıları ve televizyon programlarıyla yıkanıyor. Bir yandan resmi tarihin eksik ve yanlışları, öte yandan gayri resmi tarihin kasıtlı ya da cahilce saptırmaları, halkın ve özellikle de gençlerin kafalarını iyice karıştırıyor. Şimdi günümüzde sık kullanılan bu yanlış soru ve önermeler ve söylemler ile onlara verilecek doğru yanıtlar üzerinde durmak ve böylece elinizdeki kitabı biraz hoşça zaman geçirerek ve biraz da bugünkü Türkiye'nin düşünce yapısı üzerinde fikir yürüterek bitirmenizi sağlamak istiyorum. Aslında tarihimizle ve hem felsefi hem de siyasal düşüncelerimizle ilgili pek çok yanlış önerme, söylem ve soru ortada dolaşıyor. Ben işi uzatmamak ve okurlarımın ilgisini korumak için sadece medyada egemen olanlar üzerinde durdum. Yanlış önermeler. Yanlış önerme. Demokrasi bir çoğunluk rejimidir. Çoğunluk isterse laiklik kalkabilir, şeriat rejimi kurulabilir. Doğrusu, demokrasi sadece bir çoğunluk rejimi değil, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir rejimdir. Bunların başında da inanç özgürlüğü gelir. Tek bir inanca özgü demokrasi olamaz. Bütün farklı inanç sahiplerini ve inançsızları devlet karşısında vatandaş olarak eşit görmeyen rejime demokrasi denemez. Yanlış önerme, seçilmiş iktidarlar her şeyi meşru olarak yapabilirler. Doğrusu, seçim demokrasi için bir ön koşul gerekli bir ilkedir ama yeterli değildir. Seçilmiş iktidarlar temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı ve sınırlayıcı, çoğunluğun baskısını arttırıcı eylemler yapamazlar. Unutmayalım ki Hitler de iktidara seçimle gelmişti. Yanlış önerme, laiklik devletin dine, dinin de devlete karışmadığı bir rejimdir. Doğrusu, İnanç farkı gözetmeksizin vatandaşlarına eşit uzaklıkta duran laik devletin, farklı inanç sahiplerini ve inançsızları korumak gibi etkin bir görevi vardır. Dolayısıyla devlet, egemen inanç sahiplerinin başkalarını ezmesini önlemekle yükümlüdür. Devlet dine, din de devlete karışmazsa dinci baskılar sadece farklı din ve mezheplerdeki insanların üzerine değil, egemen dinin veya mezhebin mensupları üzerinde de belli davranışların yerine getirilmesi için baskı yapar. Türban olayını anımsayalım. İbadete karışmayan devlet, kamu işlevleri alanında din ya da mezhep kökenli tutum ve davranışları önlemekle yükümlüdür. Yanlış önerme, devlet layık olabilir, bireyler layık olamaz. Doğrusu, nasıl demokratik devletten yana olan bireye demokrat deniliyorsa, layık devletten yana olan bireye de layık denir. Bireyler hem Müslüman hem layık olabilir. Yanlış önerme, Türkiye'de cumhuriyet ve laiklik demokrasiye karşıdır. Demokrasi geliştikçe laik cumhuriyet gerileyecektir. Doğrusu. Türkiye'de cumhuriyet ve laiklik demokrasinin ön koşullarıdır. Demokrasinin gelişmesi cumhuriyetin ve laikliğin korunmasıyla olanaklıdır. Bu kavramlar birbirine karşıt değil, birbirini destekleyici ve geliştirici kavramlardır. Atatürk döneminde cumhuriyet terimiyle kastedilen rejim demokrasidir. Egemenlik hakkını halktan alan cumhuriyet niteliği taşıyan bir demokrasi. Yanlış önerme. Türkiye tarihi Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal gibi liderler çizgisinde çözümlenmelidir. Doğrusu. Türkiye tarihi köylülükten ve toprak ağalığından sermaye ve işçi sınıflarına dönüşüm, yani tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş dikkate alınmadan ve 1945'te başlayan Soğuk Savaş belirleyici bir öge olarak düşünülmeden çözümlenemez. Liderlerin yaptıkları başarıları ve başarısızlıkları ancak o sıradaki dünya konjonktürü, toplumsal yapı ve iç koşullar dikkate alınarak açıklanabilir. Atatürk'ün dehası da ancak böyle ortaya çıkar. Yanlış önerme. Gazi Mustafa Kemal Atatürk her şeyi doğru ve güzel yaptı, İsmet İnönü geldi her şeyi bozdu. Doğrusu, İsmet İnönü Atatürk'ün devamıydı. Çok partili düzene geçerek Atatürk devrimlerini tamamladı. 1945'ten sonra Sovyet talepleriyle Batı ittifakına savrulan Türkiye, antikomünizme dayalı soğuk savaş koşullarında henüz köylülükten, feodal yapıdan kurtulamamış ve demokrasiyi kuracak, koruyacak olan sermaye ve işçi sınıflarını da geliştirebilmiş olmadığı için çok partili döneme geçince sorunlar yaşadı. Yanlış önerme. Türkiye için dıştan gelen en büyük kültür tehlikesi Amerikan emperyalizmidir. Doğrusu. Türkiye için en büyük dış kültür tehlikesi Arap emperyalizmidir. Çünkü inanç yoluyla kalpleri ve zihinleri fethetmekte, sadece kültürümüzü değil siyasal rejimimizi de tehdit etmektedir. Tabii bu tehlike Amerikan kültür emperyalizminin gücünü ve tehdidini de azaltmaz. Daha da tehlikeli olan bu iki emperyalizmin ittifak halinde geleneksel ulusal kültürümüze saldırmasıdır. Yanlış önerme. Adnan Menderes bir demokrasi şehididir. Doğrusu. Adnan Menderes demokrasiyi geliştirmek için, demokrasi yolunda çalıştığı için değil, demokrasiyi gerilettiği, demokratik rejimi bir baskı yönetimine dönüştürdüğü için asılmıştır. Asılması çok yanlıştır ama Menderes bir demokrasi şehidi değildir. Yanlış önerme. 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 müdahalesi, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 müdahalesi aynıdır. Doğrusu. 27 Mayıs darbesi 1961 anayasasının kabulüyle Türkiye'ye demokrasi, insan hakları ve sosyal refah devleti alanlarında çağ atatmıştır. 12 Mart bu gelişmelerden geriye dönüşü, 12 Eylül ise tam bir soğuk savaş darbesi olarak baskıcı bir devletin kuruluşunu vurgular. 28 Şubat soğuk savaşın bittiğini belirtip antikomünizmin sona erdiğini vurgulayarak şeriatın önünü kesmiş, demokrasinin önünü açmıştır. Yanlış önerme. İslam dini demokrasiye uygun değildir. İnsan hem demokrat hem Müslüman olamaz. Doğrusu. Bütün dinler dünyaya nizam vermek istediklerinden ülkelerin siyasal sistemlerini de belirlemişlerdir. Bütün semavi dinler egemenlik kaynağı olarak kullanılmışlardır. Aydınlanma, endüstri devrimi ve demokrasinin gelişmesiyle birlikte Hristiyanlık, demokratik siyasal sisteme uyum sağlamış, siyasal meşruiyetin kaynağı olmaktan çıkıp birey ile Allah'ın arasındaki bağın aracı haline dönüşmüştür. Osmanlı'nın geri kalmış olmasından kaynaklanan bir biçimde, İslam bu değişmeyi ancak Türkiye Cumhuriyeti bağlamında yaşamış, öteki ülkeler demokrasiye geçememişlerdir. İnsan tabii ki hem Müslüman hem de demokrat olabilir. Yanlış önerme. Ulus devlet ölmüştür, bugün Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunmak olanaklı değildir. Doğrusu. Küreselleşme olgusu ulus devlet kavramını laik ve demokratik devlet bağlamında değiştirmektedir. Ama ulus devlet ne ölmüştür ne de ölmektedir. Tam tersine ulus devlet kavramı temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında kendini yenileyerek ve daha da güçlenerek devam edecek gibi görünmektedir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü tarihin sonu yani kapitalizmin nihai zaferi olarak ilan eden ve bugünkü Bush iktidarına yakın olan Amerikalı düşünür Francis Fukuyama bile son kitabında devlet inşası bu tezi savunmaktadır. Yunanistan'ın, Ermenistan'ın, Suriye'nin ulusal çıkarlarının Türkiye'ye karşı gündemde olduğu bir coğrafyada, Almanya'nın, Fransa'nın kendi ulusal azınlık sorunlarına AB'yi karıştırmadığı bir Avrupa'da, ABD'nin kendi ulusal çıkarları adına önleyici müdahale doktriniyle dünyaya nizam vermeye çalıştığı bir ortamda, tabii ki Türkiye'nin ulusal çıkarları savunulabilir ve savunulmalıdır. Yanlış önerme. Lozan bir zafer değil bir yenilgidir, tarihteki en büyük toprak kaybını onaylayan anlaşmadır. Doğrusu. Savaşta yenilen Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye eden anlaşma Sevr'dir. Lozan ise yenilmiş, işgal edilmiş, yok edilmiş bir imparatorluktan yepyeni bir devlet kuran bir anlaşmadır. Toprak açısından karşılaştırılacaksa Sevrili Osmanlılara bırakılan Konya ve çevresindeki topraklarla karşılaştırılmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki Sevr tarihin normal akışının sonucu, Lozan ise tarihin akışını değiştiren bir anlaşmadır. Yanlış önerme. Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya Kurtuluş Savaşı yapması için Vahdettin yolladı. Doğrusu, Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Padişah Vahdettin yolladı ama Kurtuluş Savaşı yapması için değil, tam tersine İngilizlerin notası üzerine oralarda başlayan direniş hareketlerini durdurması için. Bu konuyu ilgili bölümde de anlatmaya çalışmıştım. Yanlış önerme, laiklik dinsizliktir. Doğrusu, laiklik devletin bütün inançları korumasını öngördüğü için dinsizlik değil, tam tersine din ve mezhep koruyuculuğudur. Laikliği dinsizlik olarak niteleyenler, devleti din esaslarına oturtmak isteyen, bu nedenle de laikliği düşman görenlerdir. Yanlış önerme, laiklik de din gibi bir inanç sistemidir. Doğrusu, laiklik bir inanç sistemi değildir, bir ilkedir, bir dinin ya da bir mezhebin yerine geçemez. Tam tersine aynen demokrasi gibi bütün dinler ve mezheplerle birlikte yaşayabilir. Laikliği bir inanç sistemi olarak niteleyenler, yine laik ve demokratik rejime karşı din devleti düzenini kurmak isteyen, bu nedenle de laikliğe düşman olan çevrelerdir. Yanlış önerme, Türkiye'de Sünni Müslümanların bile din özgürlükleri tam anlamıyla yoktur. Doğrusu, Sünni Müslüman vatandaşlarımızın ibadet özgürlükleri hem tam anlamıyla vardır, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sünni Hanefi görüş egemen olduğu için, Sünni Müslümanları da öteki İslam mezheplerini de yönlendirme eğilimi gösterirler. Sevgili okurlarım, daha pek çok yanlış önerme ortalıkta dolaşır ama ben en yaygın olanlarını seçtim. Yanlış sorular. Tarihsel ve güncel gerçekleri saptırmak isteyenler kimi zaman mantık açısından yanlış düzenlenmiş sorular sorarak düşünce sistemimize ambargo koymak isterler. Mantıkla bu sorulara örnek eşinizi sadece cumartesi günleri mi döversiniz biçimindedir. Bu soruya evet de deseniz, hayır da deseniz soru eşinizi dövdüğünüz varsayım üzerine kurulu olduğundan bunu onaylamış durumuna düşersiniz. Yanlış soru. Madem Çanakkale Muharebesi'ni kazandık, niçin hala az gelişmişiz? Doğru yanıt, Çanakkale zaferi ile az gelişmişliğimiz arasındaki ilişki ünlü Amerikan şakasındaki fil ile maydanoz arasındaki benzerlik gibidir. Her ikisi de bisiklete binemez, yani aralarında hiçbir ilişki yoktur. Çanakkale Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği, yıkıldığı ve işgal edildiği Birinci Dünya Savaşı'nın bir muharebesidir. Muharebe kazanılmış ama savaş kaybedilmiş ve imparatorluk sona ermiştir. Yanlış soru, ordudan yana mısın, orduya karşı mısın? Bu soruya yanayım diye yanıt verseniz de karşıyım deseniz de suçlama hazırdır. Yanayım diyenler faşist, karşıyım diyenler vatan hainidir. Oysa sorunun mantığı yanlıştır, böyle soru sorulamaz. Doğru yanıt, ben bağımsızlıktan ve demokrasiden yanayım, ordunun ne yaptığına bakarım. Bağımsızlığımızı ve demokrasimizi koruyan, geliştiren eylemlerden yanayım. Bağımsızlığımıza ve demokrasimize zarar veren eylemlere karşıyım biçiminde olmalıdır. Sevgili okurlarım, sizler de kim bilir daha kaç tane yanlış soru bulabilirsiniz, ben bir iki tanesiyle yetindim. Yanlış söylemler. Sevgili okurlarım, bugün gazetelerde, dergilerde ve televizyonda özellikle saptırılan birçok söylem var. Bunlar daha çok dinci politikacıların ve onlara destek veren köşe yazarlarının ürettiği söylemler. Düşünce iklimimizi belirleyen egemen görüşlerin desteklediği, tarihsel ve mantıksal içeriğini ters yüz ederek değiştirdiği bu söylemlerin iç yüzlerini açıklamakla, bu kitabın bitişinde size eğlenceli ve düşündürücü dakikalar yaşatabilir. Ele almak istediğim ters yüz edilmiş ve kötüye kullanılan üç söylem var. Birinci söylem, değişmeye direnen statükocu kafa. İkinci söylem, tepeden inmeci Jacoben görüş. Üçüncü söylem, halk ne eylerse güzel eyler. Bu üç söylemin de günümüzdeki özel kullanılışları tam bir demagoji örneğidir. Şimdi kısaca bu söylemlerin gerçek içeriklerine ve nasıl saptırıldıklarına bakalım. Değişmeye direnen statükocu kafa esas olarak mevcut yapıyı değiştirmek isteyenlere karşı çıkanları belirtir. Yani bir grup mevcut üretim ilişkilerini, siyasal yapıyı değiştirmek istemektedir. Örneğin dinci padişahlıktan laik cumhuriyete geçmeye çalışmaktadırlar. Statükocu kafa, yani mevcut durumu savunanlar buna karşı çıkarlar. Peki bu söylem nasıl saptırılıyor? Eski yapıya geri dönmek isteyenler yeni getirilmiş olan düzeni eskiye doğru değiştirmek istiyorlar ve buna karşı direnenleri statükocu diye suçluyorlar. Yani siz laik cumhuriyet rejimini kurmuşsunuz ama dinci padişahlığa geri dönmek isteyenler bunu değiştirmek istiyorlar ve bu geriye gidişe karşı çıkanları da statükocu diye suçluyorlar. İşin eğlenceli yanı, gerçek statükocuların değişmeden yana olan ve bunu kurumlaştırmak, geriye dönüşü engellemek isteyenleri statükocu olarak nitelemeleridir. Gelelim tepeden inmeci Jacoben görüşe. Bu söylem halka kendi doğrularını zorla kabul ettirenler için kullanılır. Geniş halk kitleleri genellikle dinci ya da milliyetçi çizgilerini kolay değiştirmediklerinden, tarihteki bütün demokratik ve laik devrimler, İngiltere'deki dahil, böyle yukarıdan aşağı bir anlamda Jacoben yöntemle yapılmıştır. Tabii demokrasi yerleştikten sonra tepeden inmecilik terk edilmiş ve haklı olarak antidemokratik bir yöntem diye reddedilmiştir. Peki bu söylem nasıl saptırılıyor? Laik ve demokratik ilkeleri savunanlar bu ilkelerden sapmayı kabul etmedikleri için demokrasiyi ve laikliği değiştirmek isteyenler onları halkın isteklerine karşı çıkan tepeden inmeci Jacoben kimlikli kişiler olarak niteliyorlar. Yani çoğulculuğu ve inanç özgürlüğünü devletin güvencesi altına tutmak isteyenler bu görüşlerinden ödün vermedikleri için antidemokratik olmakla suçlanıyorlar. Demokrasiden sapma özgürlüğünü kabul etmemek, demokrasi yerine din devleti kurmak isteyenler tarafından antidemokratiklik, tepeden inmecilik ve Jacobenlik diye suçlanarak saldırıya uğruyor. İşin eğlenceli yanı, halkın demokratik hak ve özgürlüklerini güvence altına tutmak isteyenlerin demagoglar tarafından tepeden inmeci diye suçlanmalarıdır. Halk ne ederse güzel eyler söylemiyse demokrasinin çoğunluğun diktatörlüğüne doğru saptırılmasının en güzel örneğidir. Biliyoruz ki demokrasiyi çoğunluğun diktatörlüğünden ayıran en önemli ölçüt, çoğunluk dışında kalan görüş, inanç ve düşüncelerin de yaşamalarının ve hatta iktidar olma haklarının korunmasıdır. Halk ne ederse güzel eyler söylemi demokrasinin, çoğunluk yönetimi ilkesini temel alarak, azınlıkta kalanların haklarını yani demokratik düzeni, muhalefeti ve dolayısıyla dine yönelen bir taram toplumunda veya dinci siyasetin egemen olduğu bir yapıda laikliği yok eden bir görüştür. Demokrat Parti dönemini irdelemeye çalıştığım bölümde demokrasinin nasıl çoğunluk diktatörlüğüne dönüştürüldüğünü ve bunun trajik sonuçlarını anlatmıştım. İşin eğlenceli tarafı demagogların yani halkın duygularını okşayarak, onlara gerçek dışı şeyler söyleyerek kendi yanlarına çekmek isteyenlerin, halkın çıkarlarını korumak isteyenleri halk adına suçlamalarıdır. Unutmayalım, seçim demokrasinin ön koşuludur, gereklidir ama bir demokrasi için yeterli değildir. Demokraside temel hak ve özgürlüklerin çoğunluğa karşı da güvencede olması gerekir. Sevgili okurlarım, kitabı burada bitiriyorum. Hangi görüşte olursanız olun, görüşlerinizi savunurken ne denli gerçekçi, ne denli doğru bilgilere dayalı, ne denli bilimsel olursanız, yanılma olasılığınız da o denli azalır, ikna gücünüz de o denli artar. Bu kitabı yazarken sadece gerçeklere ve doğru bilgilere dayalı görüşleri aktarmaya çalıştım. Dilerim keyifli bir okuma serüveni yaşamışsınızdır. Eleştiri ve yorumlarınızı emre@kongar.org adresine beklerim. Hoşça kalın. Kitabın sonu. 25 Haziran 2006. Sayfa 233.